Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun.
14 Mart Tıp Bayramı. Nereden geliyor bu tarih?
Tıbbiye Mektebi'nin Küşad'ı açılması tarihi Osmanlı Devleti'nde Tıp Bayramı olarak kutlanır. Sultan Mecid zamanında tarihleniyor. Bundan önce Sultan Mahmut zamanında çalışmalara başlamışlar. Sultan Mecid zamanında Tıbbiye Mektebi açılmış. Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye-i Şahane. Bir de Mektebi Tıbbiye-i Askeriye var. Asker, yani ordu tabiplerini yetiştiren mektep var.
İkisi de tıp eğitimi.
İkisi de ayrı ayrı binalarda, ayrı ayrı hocalarla, ama hocalar birinden birine gidip geliyorlar. Tıp tahsili veriyorlar. Fakat sonra bu birleştirildi. Tıbbiye Mektebi oldu. Mektebi Mülkiye-i Şahane. Askeri talebeler de burada ders görüyorlardı. Sultan Mecid devrinde faaliyetine başlayan bu mektep altın çağını Sultan Hamid zamanında yaşadı. Sultan Hamid zamanında buraya Avrupa'dan doktorlar getirildi, hocalar getirildi. Çünkü Sultan Abdülhamit talebelerin Avrupa'ya gönderilmesine taraftar değildi. Çünkü ekseriya Avrupa'ya giden talebeler orada ders görmek, bilgilerini, görgülerini arttırmaktan ziyade sefahatle meşgul olup veya boşa vakit geçirip geliyorlardı. Veya Sultan Hamid'in tabiriyle zararlı fikirlerle memlu olup dolup geliyorlardı. Onun için Sultan Hamid dışarıdan hoca getirmeyi tercih ederdi ki bu zaten Sultan Mahmut devrinden beri var bu anane. Öyle olmuştu ki Sultan Abdülhamit devrinde Mektebi Tıbbiye Avrupa'daki tıp fakülteleriyle boy ölçüşebilir bir hale gelmişti. Hatta Osmanlı Tıp Fakültesinden mezun olan tabipleri Avrupa'da bir vesileyle istihfaf etmişler, küçümsemişler. Bunun üzerine bu tabiplerin Viyana Tıp Fakültesi, ki Avrupa'nın o zaman en parlak, en yüksek tahsil veren tıp fakültesiydi, orada imtihana tabi tuttular. Onların bitirme imtihanından hepsi, bu Osmanlı talebeleri, mümtaz notlar aldılar ve Avrupalılar bu istifaflarını, bu sözlerini yutmak mecburiyetinde kaldılar.
Yani beyin göçü olmasın diye bir noktada da.
Tabii.
Ya da beyin burada kalsa da düşünceler göçmesin,
göçmesin diye
böyle bir yol izlenmiş.
Evet. Sultan Abdülhamit Tıp Fakültesi'ne babası Sultan Abdülmecid gibi çok ehemmiyet verdi. Sultan Abdülmecid'in Tıbbiye Mektebi'ni müteahhit ziyaretleri vardır. Hatta bu ziyaretlerinden bir tanesinde talebelerle alakalı tahariyatta bulunurken, yani teftişte bulunurken, talebelerden bir tanesinin Yahudi olduğunu öğreniyor. Yani bu mektepte Müslüman talebeler var. Rum ve Ermeni talebeler olduğu gibi bir tane de Yahudi talebe var. Sultan Mecid zamanında.
Tek bir.
Sonradan artmıştır ama. Sonradan çok artmıştır. Şöyle efendim, dünyanın her yerinde devletin kurduğu mekteplere Yahudi çocuklarının devam etmesini hahamlar engelliyordu. Yani devletin kurduğu mekteplere devam ederseniz aforoz ederiz diyorlardı. Bu sebeple hahamların korkusundan Yahudi talebe bir müddet bu mekteplere devam edememiş. Fakat daha sonra devlet ve hahamların belki anlaşmasıyla hahamlar bu ihtirazi kayıtlarını kaldırmışlar ve Yahudi talebeler de bu mekteplere alınmış. Ve zaten Osmanlılar'da tabiplik, birazdan belki biraz bahsederiz, ekseriya gayrimüslimlerin, ekalliyetlerin işiydi. Bu mektepte bir tane Yahudi talebe olduğunu Sultan Abdülmecid öğreniyor. Sultan Abdülmecid'in vefatı 1861'dir. Zannediyorum bu ziyaret de 1859 yılında. Burası enteresan olduğu için anlatıyorum. Mevzuyla doğrudan bağlantılı değil. Yahudi talebenin varlığını öğrenince Sultan Abdülmecid diyor ki, bu Yahudi talebe için bir koşer mutfağı kurun. Çünkü Yahudiler her yemeği yiyemezler. Ancak bir hahamın nezaretinde pişmiş yemeği yiyebilirler. Mesela Yahudilerde sütle et aynı yerde pişmemesi lazımdır. Böyle bir yemek yenmez. Kesilen etlerin bir haham tarafından kontrol edilmiş olması lazım. Etin her yerini yiyemezler, iç yağı yiyemezler, ilahir. Yani Yahudi gelenekleri çoktur. Bunu kontrol eden bir haham bulunması lazım ki bu çok masraflı ve zahmetli bir iştir bir devlet için. Şimdi olsa hadi canım ona şey mi yapacağız, millete uysun.
Ya da kendi yapsın, pişirsin.
Kendi yapsın, onu bile demezler, hayır. Buradakini yiyecek, bize uyacak, vazgeçecek buradan. İlim daha mühim, din mi mühim, ilim mi falan derler şimdi olsa. O zaman öyle demiyor Sultan Abdülmecid. Müslümanların halifesi, bu çocuk için bir ayrı mutfak kurun diyor. Bir haham getirin. Tek bir taleben için ayrı bir yemek çıksın. Bununla da iktifa etmeyin. Şabat günü, cumartesi günü bunlar hiçbir iş yapmazlar. Yahudilerin hiçbir iş yapması caiz değildir. Bu cumartesi o zaman mesai vardı. Bu çocuğa izin verin diyor. Derslerini sonra telafi etsin.
Tabii. Şimdiki bakış açısıyla.
Yok efendim. Şimdi bunu Avrupa'da bile göremezsiniz. Bu Sultan Abdülmecid zaten müstesna bir hükümdardır. Yani şu anda hiçbir politikacı, hiçbir devlet adamı Sultan Abdülmecid kadar demokrat ve onun kadar ileri görüşlü olamaz.
En çok da yanlış anlaşılan
padişahtır. Padişah. Evet. Ben onun için yazılarımdan birini ona tahsis ettim. Hatta yetmedi iki üst üste yazı yazdım. Dediler ki niye diğer padişahları yazmadınız da? Dedim ben çok bilinen padişahları yazmıyorum. Ben Sultan II. Selim'i yazdım mesela. Herkesin Sarı Selim diye istifaf ettiği. Herkesin Deli İbrahim dediği Sultan İbrahim'i yazdım. Herkesin burun kıvırdığı Sultan Abdülmecid'i yazdım. Sultan Vahidettin'i yazdım. Diğerleri zaten Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim'i herkes yazıyor. Yani kahramanlıklarıyla malum. Yanlış anlaşılan bir padişahtır. Ve aynı zamanda Sultan Abdülmecid fevkalade dindar bir padişahtır. Tasavvuf erbabı bir padişahtır. Yani o bakımdan da çok yanlış anlaşılmıştır. Neyse biz mevzumuza dönelim. Tıbbiye Mektebi Sultan Abdülmecid'den itibaren faaliyette. Altın çağını Sultan Abdülhamit zamanında yaşadı. Sultan Abdülhamit Haydarpaşa'da bugün de ayakta olan bir bina yaptırdı. İtalyan mimar Daronco'ya, Alman mimarların da yardımıyla çok güzel bir bina yaptırdı. 1907 tarihlidir bu bina. Bu binanın hususiyeti modern trendleri arabesk üslupla imtizaç ederek yani bir araya getirerek çok hoş bir tip meydana getirmiştir. Ve saat kuleleriyle, yuvarlak kemerli pencereleriyle bugün Haydarpaşa sahilinden bile görünebilen bir binadır. Tıbbiye Mektebi 1935 yılında İstanbul yakasına taşındı. Derler ki Sultan Abdülhamit bunu karşıda kurmuş. Yani Haydarpaşa'da kurmuş ki şehirde olmasın bunlar. Yani bölücü faaliyetlerde bulunurlar. Bu Sultan Abdülhamit için uydurulmuş çok çeşitli rivayetlerden bir tanesidir. Ne alakası vardır yani tıp fakültesinin İstanbul'da olmasıyla karşıda olması arasında? İstanbul yakasında da pek çok mektep var.
Bunlar yatılı okullar değil mi?
Yatılı mektepten evet. Çok muazzam bir binadır. Eski medrese usulü. Dört taraflı, ortası çok güzel bir avlu ile çevrilidir. Yatakhaneleri, mescitleri. Mescidi bugün konferans salonu olarak kullanılıyor. Bir başını kaldıranlar duvarda dört halifenin Allah'ın ve peygamberin ismini görebilirler. Binanın en güzel yeri mescit olarak yapılmıştır. Şimdiki gibi binaların en kötü yeri değil. Kazan dairelerinde.
İzbe.
O zaman en güzel yerini binaların, salonların mescide tahsis ederdi Osmanlılar. Bu hastanenin, fakültenin tam karşısına bugün hala faaliyette olan Numune Hastanesi'ni yaptırmıştır Sultan Abdülhamit. Yani o tatbikat hastanesi olarak. Burası bugün hala hastane olarak faaliyet gösteriyor. Fakat tıp fakültesi binası tıp fakültesi değildir. 1933-35 yıllarında hocaların karşıda oturması, Anadolu yakasına gidip gelmekte zorlanması üzerine biraz malum tabipler...
Şehrin büyümesiyle ilgili bir şey
tabii, bu. Tabii tabipler yani. Biraz nazlıdırlar. Biz karşıya gitmekte zorlanıyoruz dediler. Bahanesi bu. Tıbbiye Mektebi karşıya. Çapa Cerrahpaşa tarafına taşındı. Bina boş kaldı. Atıl kaldı. Askeri tıbbiyesi Ankara'ya taşındı. Gülhane adıyla. Zaten bugünkü Sirkeci Garı'nın yanındaydı orası da. O Ankara'ya taşındı. Bina aynı isimle taşındı. Hatta Ankara'ya bir semte ismini verdi. Gülhane semti. Etlik'te Gülhane semti. Oradan da bir esas Gülhane Sirkeci'de Topkapısı'nın altında gül bahçesinin olduğu yerde kurulduğu için binası ve camisi hala duruyor. Onda çok güzel bir camisi vardır.
O camiyi restore ediyorlar galiba.
Sirkeci bilemiyorum. Sirkeci Garı'nın yanında askeri tıbbiye mektebi, onun yanında cami, onun yanında yatakhane, yatakhanenin yanında da seririyat enstitüsü. Yani tıp fakültesini bitirenlerin ihtisas yapacağı bir yer var. 2 yıllık seririyat deniyor oraya. Yani hastane tatbikatı demektir. Onlar hala duruyor binalar. Bir kısmı demir yollarında, bir kısmı atıl. Cami ayakta ama tamir ediyorlarsa ne güzel. Ankara'ya taşınmıştı. Haydarpaşa sivil tıbbiyede İstanbul yakasına taşınınca Haydarpaşa'daki bina boş kaldı ve Haydarpaşa Lisesi oldu yıllar sonra. Haydarpaşa Lisesi İstanbul'un Anadolu yakasının tek lisesiydi o zaman. Kastamonu'ya kadar başka lise yoktu. Onun için çok popüler, çok sükseli bir lisedir. Kız liselerini saymıyorum. Kandilli Kız ve Erenköy Kız Lisesi'ni saymıyorum. Yani erkeklerin devam edeceği tek liseydi ve popüler bir liseydi. O da 1970'lerde oradan taşındı. Sonra Marmara Üniversitesi'ne tahsis ettiler. Şimdi Marmara Üniversitesi de oradan tahliye ediliyor ve yerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu. Yenide. Oraya tahsis edildi bu bina. Hala da açılmadık yerleri vardır. Enteresan bir bina. Rivayete göre Karacaahmet mezarlığına güya alttan bir yol varmış. Karacaahmet mezarlığındaki kimsesiz ölüleri gizlice kaçırıp orada anatomi derslerinde kullanırlarmış diye rivayetler de var. Bu tıbbiye mektebi çok enteresandır. Sultan Abdülhamit'in kurduğu Viyana'daki tıp fakültesiyle bile boy ölçüşebilen, her talebeye bir mikroskop düşen tıp fakültesinde yetişen talebeler Sultan Abdülhamit'in birinci düşmanı oldular. İttihat ve Terakki Cemiyeti burada kuruldu. Sultan Abdülhamit'i tahttan indirenler de bu tıp fakültesinde yetişen doktorlar oldu. Bu da çok enteresandır.
Altındaki sosyolojik sebep ne olabilir?
Ne olabilir? Tıbbiye mektebi pozisyonu itibariyle dışarıyla muhaberatı fazla olan, yabancı hocalarla çok görüşen, tıp kitapları vesilesiyle yurt dışından ecnebi neşriyatı rahatça elde edebilen bir yerdi. Bir de tabiplerin, doktorların öteden beri kendilerine mahsus bir havaları vardır. Subaylar ve tabipler malum çok kişi onlara muhtaç olduğu için bunun getirdiği bir hava vardır. O zamanki hatıralardan anladığımız kadarıyla hatta bir cuma selamlığında tıbbiye talebeleri padişahım çok yaşa demiyorlar. Bunun üzerine takkat açılıyor. Fakat Sultan Abdülhamit çok merhametli. Bunları affediyor.
Bir de onlara kıyamıyor galiba.
Kıyamıyor.
Evet. O öğrenciler çok değerli.
İşte merhametten maraz doğar. Ben onun yanında olsam hepsini okuldan atar
darbe
uzak yerlere.
Darbe girişiminde de evet. Silah doğrultmayın.
Evet. Yani bu Sultan Abdülhamit'in başını yemiştir. Sultan Abdülhamit'in affettiği bütün herkes sonra Sultan Abdülhamit'i tahta indirenler arasında yer almıştır. Bu da gösteriyor ki merhameti layık olana yapmalıdır. Merhametten maraz doğar. Layık olmayana merhametli davranmamak lazımdır. Osmanlı padişahlarının en büyük meziyetlerinden birisi merhamet. Ama yine felaketlerine sebep olan hususiyetlerinden bir tanesi. Bütün Osmanlı padişahları için bu caridir. 36'sı için de tarihte bununla alakalı çok vesika, hatıra, hadise bulmak mümkündür. Şimdi biraz daha geriye dönelim. Tıp tahsili veya tabiplik şart dünyasında.
14 Mart bu anlatacaktınız gün itibariyle.
Mektebin açılışıdır.
Açılışıdır.
Tıbbiye mektebin açılışıdır. Şimdi şart dünyasında zannedilenin aksine tabiplik ve tıp mesleği çok eski bir maziye sahip. Mısır'da biliyorsunuz tıp çok ileriydi antik Mısır'da. Müslümanlar da İslamiyet'in hijyene ve terapiye verdiği ehemmiyet sebebiyle tabipliğe yöneldiler. Malumunuz tıp ikiye ayrılıyor. Hijyen yani sağlığı koruma, hastalanmama
koruyacak
ve terapi. Koruyacak ve terapi. Hasta olduktan sonra iyileşme, tedavi, müdavat. Her ikisinde de İslam dini biliyorsunuz tedavi olunuz. Allah ölümden başka her derde deva yaratmıştır şeklinde bu emirleri vardır. Ondan dolayı tıp inkişaf etmiş. İslamiyet'in ilk asırlarında cerrahi ameliyatların yapıldığını biliyoruz. Mesela katarak ameliyatı ki Avrupa'da çok sonraları yayılmıştır. Mısır'da daha hicretin ikinci asrında katarak ameliyatı yapıldığını bir takım tarih kitapları bize bildiriyor. İbn-i Sina İslam dünyasında yetişmiş büyük bir doktordur. Onun yazmış olduğu El Kanun adlı kitap asırlarca Avrupa'da tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Pek çok tabip mesela Razi gibi ki Avrupa'da Arrazes adıyla meşhur olmuştur. Bunlar tıp sahasında bir takım deneyler yapmıştır. Buluşları vardır. Kan dolaşımıydı. Bunlarla alakalı çalışmaları vardır. Fatih'in hocası Akşemseddin'in bile mikropla alakalı bir çalışması vardır. Mikrobu ilk defa tarif eden adını koymasa bile Akşemseddin olmuştur.
Bir parantez açacağım. Şimdi bunu aslında başka bir konu olarak konuşmak üzere not aldım ama genelde doğuda Türkler için de aynı şey söylenir. Belki de biraz daha geçmişe bakarak bunu söylemek mümkün. Göçebe hayatının bilime çok izin vermediği ve Türklerin bilimle yan yana olamayacağı, Türkçeyle bilim yapılamayacağı gibi bir takım düşünceler söz konusu. Ama yeni okuduğum bir kitap, elimde hala okumaya devam ettiğim bir kitapta şöyle bir bilgi yer alıyor. Şimdi meridyenlerin geçişi sıfır meridyeni, başlangıç meridyeni Greenwich, İngiltere. Güç onda olduğu için İngiltere'den başlamış. Ama ondan önce Ayasofya'nın üzerinden geçen meridyenin bir olarak kabul edildiği, sıfır noktası olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Ve bunun neden böyle olduğu da altında sadece güç, ben bunu istiyorum değil. Neden mesela başka bir cami değil de bu camiden başlamak üzere yapılmış ya da başka bir nokta değil. Anlatmak ister misiniz? Aslında bizim bilime verdiğimiz değeri de gösteriyor. Ali Kuşçu'nun ders verdiği Ayasofya Medresesi'ne ve Ali Kuşçu'ya verilen değer sebebiyle Fatih Sultan Mehmet bu başlangıç noktasını belirliyor.
Ali Kuşçu 15. asrın güzide matematikçilerindendi. Ulu Bey'in talebesidir. Ulu Bey de keza öyleydi. Timur'un torunu. Bir devlet adamı olduğu halde matematik ve astronomi zaten bir arada olan mesleklerdir. Şimdi bu sözler oryantalistlerin umumi kabulüdür. Avrupa'da devamlı savaşlar zamanında Türklere karşı Avrupa'daki halkı yönlendirebilmek için, savaşa ikna edebilmek için, savaşa gönderebilmek için ciddi bir amme efkarı propagandası yapılmıştır. Bunda tarihçiler, din adamları, seyyahlar beraberce çalışmışlardır. Şark dünyasına hiç gitmeyen seyyahlar Türkler hakkında ciltlerle seyahatnameler neşretmiştir. Türkleri anlatan kitaplar neşredilmiştir. Bunların bugün bir kısmı elimizdedir. Matbaa sebebiyle de kolay yayılmıştır halk arasında. Ve halkı rahatça Türklere karşı, Türkleri bir düşman olarak lanse etmeye yaramıştır. Ondan oryantalizm doğmuştur. Yani daha ciddi olarak biz bu düşmanımızı tanıyalım. Ama bunların ikisi de artık modasını kaybetmiş bulunuyor. Artık Avrupa, şark dünyasının ilim ve sanattaki yeri üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Fakat çok enteresandır. Şark dünyası kendisini kendinden değil de oryantalistlerden öğrendiği için hala daha bir öz eleştiri babında oryantalistlerin anlattıklarını anlatıyor. İşte bizde ilim yapılmamış, Türkçe yetersizdir, İslamiyet ilime müsaade etmemiş, biraz daha kitap insaflıysa yok, din adamları, işte matbaa yok, kitap yok. Ama gerçekler böyle değil. Yani şu anda yapılan araştırmalar ve şark dünyasında yazılmış olan kitaplar gösteriyor ki şark dünyası hiçbir zaman ilimde geri kalmamış. Ben bununla alakalı bir yazı yazdım. Şark dünyası ilimde niçin geri kaldı? Bunun ne İslamiyetle ne Türklerin yapısıyla alakası var. Bu tamamen ekonomik sebeplerle alakalıdır. Şark dünyasının uğramış olduğu tabii felaketler, zelzele, yangın, kıtlık, kuraklık gibi. Arkasından uğramış olduğu işgaller, Haçlılar, Moğollar gibi. Bunlar ciddi bir medeniyet travması meydana getirmiş. Ondan sonra toparlanmak için bayağı bir zaman kaybetmişler. Ve bu Avrupa'ya nazaran şarkın bir miktar ilimde geri kalmasına sebebiyet vermiş. Yoksa ilim dünyası Şam'da, şarkta hiçbir zaman yok değildir. Sonra tekrar toparlanmış. Osmanlı Devleti yıkılana kadar yazılmış olan kitapları bildiren kitaplar bugün elimizdedir. On binlerce fen kitabı vardır. İrsika bunları taksim ederek neşretti. Tıp tarihine dair, kimyaya dair, matematiğe dair merak edenler oraya bakabilirler. Türkiye'deki İrsika, Türkçedir bu kitaplar. Bilim tarihçileri, başta Fuat Sezgin olmak üzere, İslam dünyasının ve bilhassa Türklerin ilme dair yapmış oldukları katkıları ortaya koydular. Yani mevzumuz tıp olduğu için söylüyorum. Hiçbir zaman tıp Türkiye'de geri olmadı. Şunu söyleyeyim mesela. Dünyada tıp ilmi tamamen büyücülerin veya mistik ekalliyetlerin, Yahudilerin elindeyken şark dünyasında tabiplik ciddi bir meslekti. Müslümanlardan da, Müslüman olmayanlardan da tabipler vardı. Evet, bir tıp fakültesi yoktu. Çünkü tabiplik aslında teorik değil, nazari bir şey, pratik bir
ilişkisi.
Usta çırak münasebetiyle yürüyor bu işler. Yani bir mektep değil. Bir tabip, evet, medrese okumuş, zaruri bilgileri almış ama hastanede hastalar üzerine olgunlaşmış. Bugün de mesela iyi doktor kime denir? Çok vaka görmüş doktora derler.
Şimdi aslına bakarsanız buna tıp fakültesi yok dememek lazım. Çünkü bir doktorun yanına gidene kadar aslında pek çok bilimle ilgili...
Tabii canım, medrese okuyor. Onu okumayan...
Üniversite eğitimi alıyor
tabii,
zaten.
Alıyor.
Sonraki belki şimdi artık uzmanlık diyeceğimiz kısmı...
Evet.
Oradaki o 2 yıllık, 3 yıllık eğitimi... bir doktorun yanında, evet, yapıyor ve sonrasında da yine doktor tarafından sınava tutuluyor.
Ve hastanede.
Tabii ki.
Yani doktorun vazife yaptığı hastaneler var.
Onunla
küçük
beraber.
Bir, burada doktorla beraber çalışıyor, usta çırak münasebeti. Ve ondan sonra o doktorun, hatta bazen birkaç doktorun huzurunda verdiği imtihanını ancak doktor olabilme imtiyazı elde edebiliyor.
Peki bu paralı bir eğitim, yani doktora para veriyor musunuz size eğittiği için?
Doktora para vermiyorsunuz, doktorun işlerini görüyorsunuz. O sizin şeyinizin karşılığı,
stajyerler
gibi. O sizin aldığınız ilmin karşılığı oluyor. Yani medreseler burs verirler. Hastaneler hastanede çalışanlara para verirler. Doktora maaşını hastane veriyor. Dolayısıyla onun yanında ona hizmet eden talebelere de hastanenin eğer vakfı zenginse para verir. Burs gibi para verir. Bu şekilde bir tıp tahsili var. Şark'ta. Avrupa'da bu yok. Avrupa'da var da tamamen usta çırak münasebeti. Yani kapalı devre. Çünkü Avrupa'nın bu işlere bakışı çok da sıcak değil. Büyücülükle doktorluk arasındaki fark henüz tam manasıyla ayrılmadığı için.
Bazı salgın hastalıklarda doktorlara nasıl davranıldığını o dönem kitaplarında,
evet,
okuyorsunuz Avrupa'da.
Ve tedavi reddediyorlar. Tedavi reddediyor. Avrupa orta çağ için ciddi bir bağnazlık içindedir. Mesela bir misal vereceğim. Selçuklular zamanında tarihlenen bir hastane var. Gevher Nesibe Hastanesi Kayseri'de. Bu hastane enteresan bir hastanedir. Hem hastane, tedavi, müdavat, hem nekahat devrini geçirmeleri için taphanesi var. Yani hastanın evine göndermiyor hemen iyileşen hastayı. Ayrı bir yere alıyor. Orada kuvvetli yiyeceklerle onun toparlanmasını sağlıyor.
Evde bunu sağlayamayacaklarını
bildiği için. Üçüncüsü bu hastanede aynı zamanda tıp tahsili veriliyor. Ciddi bir şekilde doktorlar, yani buraya asistanlar alınıyor ve yetiştiriliyor. Dördüncüsü ve en mühimi, Avrupa'da akıl hastaları yakılırken İçine şeytan girdiği Gevher Nesibe'de hasta olarak görülüyor. Bir kısmı fizyolojik tedavilerle, mesela beyin ameliyatları gibi. Bir kısmı meşguliyet tedavisiyle iyileştirilmeye çalışılıyor.
En azından
13. asırda.
En azından toplum içinde değersizleştirilmesini önüne önlüyor. Geçiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Mesela, burayı bir parantez açacağım, çok özür dileyerek, gerçi zamanda dışına taşıyoruz ama şimdi Batı'nın reddettiği bir takım tedavi yöntemleri, evet, bu zamana kadar reddettiği ve şimdi bilim diye okullara aldığı tedavi yöntemleri, işte buna suyla tedavi deyin, müzikle tedavi deyin, kokularla tedavi deyin,
meşguliyetle tedavi
gibi hobilerle tedavi deyin. Bunlar aslında reddedilme sebebi belki doğudan geliyor olmaları.
Evet, evet.
Çünkü bu bir tedavi yöntemiydi doğuda, evet, yıllarca.
Mesela bunun bir benzerini Edirne'de görebilirsiniz. Edirne'de Sultan Bayezid Bimarhanesi, bimarhane akıl hastanesi, evet, kullanılır umumiyetle ama aslında bimar hasta demektir. Veya şifahanesi bugün hala ayaktadır binası ve orayı tıp müzesi yaptılar. Gidenler orada aynı şekilde bu anlattıklarımı görebilirler. Mesela Halep'te hala ayakta mı bilmiyorum, Arguniye Medresesi var, hastane yanında. Burada da akıl hastalarının meşguliyetle, musikiyle, efendim kuş sesiyle, su sesiyle ve veya fizik ameliyatlarıyla, beyin ameliyatları tedavi edildiğini biliyoruz. Bu da yine Beylikler, Selçuklu sonrası devreye, Memlükler devrine ait tarihleniyor. Şimdi bu enteresandır. Bir başka husus, Şark dünyasında evet gayrimüslimlerden doktor çoktur ama doktorluk itibarlı bir meslektir. Hele Sultan Mecid'in tıp fakültesine verdiği ehemmiyetten sonra tabiplik çok rağbette olmuştur. Katip bir, tabip iki. Şarkılara geçmiştir. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare. Çaresiz dertlere düştüm doktor bir çare. Veya türküsü var, nabzımı bırak a doktor, kalbime bak gibi. Kızlar bir doktor koca, tabip koca beklemeye başlamışlardır. Yani edebiyata tabipler girmiştir. Bir parlak talebe, bir parlak genci anlatırken filanca kalemde katip veya tabip diye anlatılmak adet olmuştur. Bu da enteresandır. Bu devirde yine Avrupa'da tabipler ekseri Yahudilerdir ve aşağılanan, küçümsenen insanlardır. Bu bakımdan da bunun altını farklı çizmek istiyorum. Yani ve kimse ne derse desin, son asır, 19. asır Osmanlı doktorları içinde buluşlar yapanlar, çok ciddi ameliyatlar gerçekleştirenler, bilhassa Avrupa ile savaşlarımız sırasında gerek Kırım Harbi gerek Birinci Cihan Harbi'nde müşterek çalışma neticesi Avrupa'nın bile öğrendiği ve hayret ettiği bir takım muvaffakiyetleri ve metotları vardır. Onun için Osmanlı tarihinin yüz akıdır tıbbiyedeki faaliyetler.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir kez daha tıp bayramını kutlayalım
ben
doktorlarımızın,
de
sağlık çalışanlarının. Umalım ki o gerçi şimdi de var, fırsat verildikçe görüyoruz bilim insanlarının neler başardığını. Umalım ki bunları daha çok duyuyor olalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.